Ayrım 5. Yukarıda adından söz ettiğim kişilerden ilkinin 25, ikincinin de birkaç çeşme bulunduğunu yazmalarına karşın ben bunlardan sadece bir ikisini gördüm. Yukarıda sözünü ettiğim Ahi Yakup Mescidi'nin yakınındakinden başka bir tane de Suluhan ile Karyağda Türbesi arasındaki dar bir sokakta bir çeşme vardı. Artık hiçbir işlevi kalmamış, ayrıca da herhangi bir özelliği olmayan bu basit çeşme, susuz, tası yoksa da zinciri hala duran taş yapısıyla yıkılmayı beklemiştir. Bir üçüncüsü de kentin tek sinagogunun hemen yakınındaki Eskicioğlu Camisi'nin tam karşısında yer alan sıradan bir örnektir. Üzerinde herhangi bir yazıda rastlanmadığı için ne zaman yapılmış olduğunu saptamak olanağı yoktur. Ayrıca kentteki pek çok çeşmede kullanıldığı belirtilen Ankara'nın kırmızı taşına da burada rastlanmamaktadır. Yer yer kırılıp dökülmüş halinden anlaşılabildiği kadarıyla ön yüzünde yassı tuğlalarla örülmüş bir kemer bulunmaktadır. Artık suyu akmayan çeşmenin yine ön yüzünün sol üst köşesine yakın bir yerinde bugüne kadar gelebilmiş iki bakla motifinin görülmesi, bir zamanlar çeşmenin tasının uzunca bir zincirle buraya bağlı olduğunun kanıtını vermektedir. Geçmişte yapılan çeşmelerin tümü de örneğin Roma'daki Trevil ya da İstanbul'daki 3. Ahmet Çeşmesi gibi süslü olmayıp, yukarıda bahsedilen örnekte olduğu üzere bazalt denilen kırmızı renkli Ankara taşından düz ve sade bir şekilde inşa edilmişti. Musluklar ya da su deliklerine çoğu kez düz taştan oluşturulmuş geniş bir levhada yer verilmişti. Her birinin önünde yine aynı taştan oyulmuş delikli bir yalak bulunurdu. Tümünün de bir taşı vardı ve yeterli uzunlukta bir zincirle çeşmenin dik duvarında bir yere tutturulmuştu. Okuduğum kadarıyla bu sade görünümlü çeşmelerin dışında kentin artık kendisinden en küçük bir izi bile kalmamış olan tek süslü çeşmesi Şeyh Tayyip Efendi'nin annesi Neziye Hanım tarafından Hacı Bayram Mahallesi'nde yaptırılmış olanıymış. Daha önce de değinmiş olduğum gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yöneticiler su konusunda sadece olumsuz girişimlerde bulunmamışlar. Onlar bir kent için suyun ne anlama geldiğini belki de şimdikilerden çok daha iyi bilen insanlarmış. O yokluk dönemlerinde ellerinden geldiğince kentin türlü bölgelerine havuzlar yapmışlar. Hem de bugün Seymenler ve Botanik Parklarındaki çimentodan bir fıskiyesi bile bulunmayan, varsa da bozulmuş olup onarılmadığı su birikintileri gibi değil, gerçek anlamda havuzlar yaptırmışlar. Örneğin Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde bugün artık kimsenin ne olduğunu bilmediği Aslı'nın bir minyatürü olarak inşa edilmiş olan Karadeniz Yüzme Havuzu'nu çevresinde masalar, iskemleler, hasır koltuklar yerleştirilerek insanların oturmalarının sağlandığı Marmara Denizi ile aynı adı ve görünümü taşıyan havuzu ve Merkez Lokantası'nın bahçesindeki orta boy havuz yaptırmışlar. Halk yaz akşamüstleri hele cumartesi ya da pazar günleri çiftliğe geldiğinde ya dere kenarında ya da az önce anılan gazinolarda yiyip içerek hoş vakit geçirme olanağı bulmuştur. O yıllar yaz mevsimi geldiğinde Merkez Lokantası'na gittiğimiz günlerde başka çocuklar gibi ben de havuzun çevresindeki masaların altlarına girer, oturanların ayakları dibinde bulduğum yuvarlak mukavvaları toplardım. Garsonlar bunları kulplu büyük bira bardakların üzerine örtmek için kullanırlardı. Böylece masalara getirilen biraların hem çevreden kalkabilecek tozdan hem de garsonun soluğundan ya da öksürüğünden korunmaları sağlanmış olurdu. Bundan başka gazoz kapakları da toplardım. Bunların içilenin cinsine bağlı olmayarak sarı, mavi, yeşil, kırmızı renklileri olurdu. Biz çocuklar için içlerinden en değersizleri sarı, en değerlileri ise kırmızı renkte olanlardı. Bunun nedeni Türk'ün gözü aldadır anlayışına bağlı olsa gerekti. Toplanan yuvarlak mukavvalar ve renkli gazoz kapakları sonradan mahalle aralarındaki oyunlarda kullanılırdı. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde de havuz yapılmıştı. Halka açık olan bu yere insanlar en temiz kılıklarıyla gelirler, bahçe yollarına yerleştirilmiş banklara oturup hem dinlenirler, hem hava alırlar, hem de saat 17 sularında gelen Riyaseti Cumhur Bandosu'nun çaldığı marşları, mazurkaları, valsleri, polkaları dinlerlerdi. Bu havayı yaratanlar herhalde 19. yüzyılın Alman kaplıca kentlerinden esinlenmişlerdi. Yaşanan bu dönem aslında bakılacak olursa öyle beğenilmeyecek gibi de değildi. İnsanın aklına o zamanlar kentlerde bugün sıkça gördüğümüz it kopuk takımı yok muydu sorusu gelebilir. Elbette her zaman olduğu gibi o yıllarda da bu tür insanlar vardı. Ama öyleleri buralara sokulmazlar, zaten onlar da bunu bildikleri için girmeye pek kalkışmazlardı. Bir de bugün en güzel parklarda bile oturan kadınlı erkekli insanların halka açık yerlerde ayçiçeği ya da kabak çekirdeği yiyip kabuklarını yerlere atmalarına o zamanlar hiç rastlanmazdı. Hem zaten gerek park bekçileri gerek bahçıvanlar böyle bir davranışa izin vermezlerdi. Kalkışmış olanlar da bu tür uyarılara öyle demokrasi var diye karşı koyamaz, boyun eğerlerdi. Ankara'nın İtalyan stilinde biri daha büyük, öbürü daha küçük olmak üzere iki havuzu daha olmuştur. Başlangıçta bunların büyüğü Kızılay'daki, küçüğü ise Sıhhiye'deki sözde meydanlara konmuş. İnsanlar bu güzel havuzların çevrelerindeki banklara oturup hava almışlar, serinlemişler. Hatta benim yetişemediğim eski dönemlerde bunların da çevresinde müzik çalınmış, oturanlar zevkle dinlemişler. Söylendiğine göre önceleri Kızılay Meydanı'na büyük havuzbaşı, Sıhhiye'ye de küçük havuzbaşı denmesinin nedeni buymuş. Bu havuzların fıskiyeleri şimdikiler gibi yere gömülü, sıradan, çimento yapılı, basit şekillerde değillerdi. Yerden yüksekçe duran ve suyun tutulduğu haznenin ortasında yer alan, birbirlerine sarılmış melekler topluluğun ağızlarındaki, pipilerindeki fıskiyelerle birer sanat yapıtı olan bu havuzlar, nedense kentte kendilerine bir türlü sürekli kalabilecekleri bir yer bulamamışlardır. Gün gelmiş, büyüğü önce Ulus Meydanı'ndaki ilk yapılardan bir kamu binası olan Maliye Bakanlığı'nın arka bahçesine, sonra garın önündeki açıklığa, yeniden Sıhhiye'ye derken ardından Tandoğan Meydanı'na konmuş, daha sonra buradan da kaldırılmış ve tekrar Ulus'taki ilk yerine götürülmüştür. Bu yer değişimleri sırasında bir zaman daha Hacettepe Parkı'na yerleştirilmişse de ben buna hiç rastlamadım. Bir süre nerede olduğunu bilemediğim küçüğün ise en son olarak İzmir Caddesi'nde Anadolu Kulübü'nün kapısı karşısında rastlayacak şekilde yerleştirilmiş olduğu görülmüştür. Bu konuda bir başka dikkat çeken husus da o devirlerde bu havuzlardaki meleklere pipilerinden su akmasına kimsenin karşı çıkıp bu yüzden bir yerlerini kırmaya kalkışmış olmamasıdır. Yıllarca sonra az önce sözünü ettiğim büyük havuz Tandoğan Meydanı'ndayken zamanın yöneticileri havuz dediğinin suyu mavi olmalıdır düşüncesiyle suyun biriktiği hazneyi ve bu arada melekleri de maviye boyatmışlardır. Belki de son 10 yıldır tatile gidememiş olan çevre halkı yaz akşamları çıkıp bu semt havuzların etrafında hava almaktadır. Bu hususta son derece ilginç bir noktaya da değinmekte yarar vardır. Bir zamanlar Tandoğan Meydanı'ndaki havuza bakan görevlinin havuz orada durduğu sürece Temmuz-Ağustos aylarının gündüz saatlerinde çevresi ağaçlı olmadığından Tanrı'nın güneşi altında cayır cayır yanan banklarda kimselerin oturmamasına karşın işi gereği sayarak havuzun tüm fıskiyelerini açtığına, görevi herhalde saat 19'da bitmekteydi ki o vakit gelince de yine tümünü kapatıp gittiğine çok tanık olmuşumdur. Benzer durum herhalde bütün havuzlar için, bu arada Maltepe Parkı için de geçerli olmuştur. Ve ayrıca oranın park bekçisi henüz aydınlık olan ve halkın asıl gelmeye başladığı saat 18 sularında bir zamanlar var olan ördekleri de kulübelerine kapatıp gitmekteydi. Oysa halk ancak bu saatten sonra ve özellikle de akşam saatlerinde havuzun çevresine gelip oturmaktaydı. Ama ne gam, o görevini yapmış ve çalışma saatlerinde havuzu açmıştır ya, onun için önemli olan oydu. Asıl dikkate değer olan taraf, en az 10 yıldır akşam saatlerinde buradan hiçbir ilginin geçmediği düşünülemeyeceğine göre, demek ki bunlar bu duruma hep boş gözlerle bakmışlar ya da gördükleri halde umursamamışlar ve geçip gitmişlerdir. Sonuç olarak halk da yıllarca sadece bir su birikintisinin çevresinde oturmuştur. Yöneticilerin bundan sonra da buna bir çare bulmaya gerek görmedikleri ortadadır. Botanik ve Seymenler Parklarındaki havuzların durumları da daha iyi değildir. Onların fıskiyeleri de yıllarca ya hiç açılmamış ya da bazı akşamlar açılmış, bazı akşamlar açılmamıştır. Hele botanik parkı için ne ölçüde iyimser olursanız olunuz, yine de buradakilerin öyle düzenli olarak çalıştırıldığını söyleyemezsiniz. Oysa biraz altlarındaki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri hem gündüzleri hem de akşamları oldukça geç saatlere kadar açıktır. İşin akıl almaz tarafı, sözü edilen botanik, Seymenler ve Kuğulu havuzlarının sanırım hep aynı yönetimle ilgili olmasıdır. Oysa hele hele kadrolar bu kadar şişirilmişken, buralar takviye edilerek hiç olmazsa saat 24'e kadar ikinci bir bekçi, bakıcı bulundurulması mümkün olmaz mıydı? Taşhanı, bugünkü Ulus, şimdiki garın bulunduğu yerde önceden Almanların yapmış olduğu tren istasyonuna bağlayan yolun solunda geniş bir sulak arazi vardı. Her gün burada arabalarından çözülmüş atların, ayrıca davarların sulandırıldıkları görülürdü. Yeterince dikkat edildiği takdirde bu bataklığın üzerinde sürekli hareket eden ince bir örtü fark edilirdi. Bu örtünün sivrisinek topluluğundan ibaret olduğu kolayca tahmin edilebileceği üzere bu sulak yerin tam bir sıtma yuvası olduğu kolayca anlaşılırdı. İşte 1930'lu yıllarda bu arazide o zamanlar için çok büyük sayılacak bir çalışma içine girilmişti. Hem yeterli para hem de içtenlikle itiraf etmeli ki çevre düzenlemesi konusunda gerekli bilgi birikimi ve deneyim de yok gibiydi. O sıralarda duymuş olduğumuza göre burada İtalya'daki bir parkın çok daha küçük bir örneğinin yapılması düşünülmüştü. Başlangıçta bu parkın sınırları oldukça geniş tutulmuş, örneğin Ulus İstasyon yolunun bir noktası köprü olarak düşünülmüş, yolun öbür yakasındaki bir miktar toprağında bu parka katılması arzu edilmişti. İstenmişti ki parkın hangi bölümüne gelinirse gelinsin sandallarla köprünün altından öbür tarafa da geçilebilsin. Sonradan bu kadar geniş bir parkın çok pahalıya mal olacağı düşünülmüş olmalı ki bu plan değiştirilmiş ve bugünkü sınırlarla yetinmek yoluna gidilmişti. 1941 yazına eriştiğimizde havuzla ilgili çalışmalar tamamlanmıştı. Bu suretle hem sıtma yuvası kurutulmuş, dolayısıyla da insanların hele çocukların karınlarındaki şişmeler önlenmiş, hem de Ankaralıların yaz akşamüstleri, akşamları gidebilecekleri bir gezinti yeri kazanılmıştı. O tarihte ben ortaokul 1. sınıfında biri matematik olmak üzere 3 dersten ikmale kalmış durumdaydım. Babam bana bir hoca tutmuştu. Adam Soğukkuyu denen semtte oturmaktaydı. Ben haftanın cumartesi pazar dışındaki günleri talihime küsmüş olarak saat 13'te onun evine gitmek zorunda tutulmuştum. Gerek gidişte gerekse dönüşte biraz da kestirme diye yavaş yavaş doldurulmuş havuzun yanından geçerdim. Bir gün parkın bağırıp çağıran, neşeli kahkahalar atan insanlarla dolmuş olduğunu gördüm. Sonradan öğrendiğim üzere ilgililer parkı geçici olarak halka açmışlardı. Bunu duyan, kenar mahallelerde oturan ne kadar çoluk, çocuk, genç ve yaşlı varsa ilk gün gayet nezih bir şekilde gelmişler ama ertesi gün işler değişmiş, gelenler yanlarına kirli çamaşırlarını, bir iki kalıp sabunlarını alarak o kocaman havuzun suyunda hem bedenlerini hem kirlilerini yıkamışlar, bu arada bol bol da yüzmüşlerdi. Sonradan havuzun varlığı nedeniyle parkta bir de su sporları kulübü açılmış, kayıklar, sandallar getirilmiş, birinciler adı geçen kulübe, ikinciler ise halka ayrılmıştı. Saat hesabıyla ücretini ödeyenler kürek çekerek sandal sefası yapmışlar, büyük köprünün altından geçip damlaları gökyüzüne çıkan fıskiyenin yanından geçerken ıslanmışlar, hepsinin üstüne de havuzun çevresine yerleştirilmiş banklarda oturan genç kızlara hava yapmaktan büyük keyif almışlardı. O gün bu görünüm öylesine hoşuma gitmişti ki bir bankta boş bulduğum yere ilişmiş ve bu insan kalabalığını zevkle seyretmeye dalmıştım. Hocaya gidişimde bu yüzden 1-2 saat geç olmuştu. Adam bana neden geciktiğimi sorduğunda gerçeği tüm içtenliğimle anlatmıştım. Oysa o buna bir anlam veremeyerek beni bir güzel azarlamıştı. Baktım ki adamın romantik duygulardan anlayacak hali yok, sözlerini sineye çekip o korkunç matematik alanına girmiştim. Bu havuz curcunası bir hafta kadar sürdü. Sonra parka giriş yine yasaklandı. Ama ben yine oradan geçmeyi sürdürdüm. Herhalde küçük bir çocuk olduğum için ilgililer beni adam yerine koymamışlardı. Bu kapatılışla birlikte parkta hızlı bir şekilde ağaçlandırmaya geçilmişti. Belleğimde bu havuzla ilgili olarak canlılığını korumuş bir olay daha vardır. İyice anımsadığım üzere özellikle savaş yıllarına rastlayan bu başlangıç döneminde kim bilir ne kadar kurbağa havuzda rahat bir yaşam sürmüşler ve alabildiğine de çoğalmışlardı. Öyle ki zaman olmuş, geceleri sesleri Ankara'nın pek çok semtinden duyulur hale gelmişti. Belki bu nedenle yok edilmeleri için bir çare düşünülmüştü. O sıralar park, Müslüman olmadıkları için silah taşımalarına izin verilmeyen küçük bir askeri birliğin korumasına bırakılmıştı. Her kimin aklına gelmişse öyle pek fazla bir işi olmayan bu askerler sabah ve akşamüstleri ikişer ikişer ortalarına içi su dolu büyük boy gaz tenekeleri yerleştirilmiş sandallara bindirilmiş ve havuzda kurbağa avına çıkarılmışlardı. Erlerden biri ağır ağır kürek çekerken öbürü de elindeki tel ya da kumaş süzgeci suya daldırıp yakaladığı kurbağaları tenekeye doldururdu. Bizler o zaman bu hayvanların Ankara'daki bazı elçiliklere satıldığını duymuştuk. Ama doğru muydu, değil miydi? Ben o zaman bir çocuk olarak bunu saptayamazdım. Park yeniden açıldıktan sonra uzunca bir süre tatsızlaşmamıştı. Çevresine henüz o sıralarda alabildiğini arabesk bağırtılarının yükseldiği salaş kahveler ile lahmacun satarken damak zevkinin ne olduğunu bile bilmeyen, sadece karın doyurmayı yeterli gören satıcıların barakaları kıyılara yerleştirilip, gezmeye gelenlere havuz kenarına oturup hava almak isteyenlere engeller yaratılmamıştı. Fıski adı altında yapılan tesisatın en ufak bir estetiğinin bile bulunmadığının kıyıdan görülmesine neden olan o borular manzumesi de daha yapılmamıştı. Yine bu arada bir takım ne idüğü bilinmezlerin gelip aileleri tedirgin etmelerine de göz yumulmaya başlamamıştı. Buna karşılık nezih lokantaların açılması özendirilmişti. Böylece kimse tarafından rahatsız edilmeden ailece güzel bir akşam yemeği yenmesi sağlanmıştı. Örneğin havuzun Ulus İstasyon Yolu tarafında sudan yaklaşık yarım metre yükseklikte yapılmış olan adası üzerinde bir lokantanın açılmasına izin verilmişti. Adaya gidip gelme işi de şimdiki gibi bir köprü aracılığıyla değil de ücret karşılığı çalışan sandallarla sağlanmıştı. Bu öyle hoşa gitmişti ki kimsenin aklına itiraz etmek gelmemişti. Adaya şu anda anımsayamadığım sayıda masalar yerleştirilmişti. Belki 5, belki 10. Müşteriler masalara konmuş küçük lambaların hafif ışığında ve asla rahatsız etmeyecek ölçüde çalan yemek müziği eşliğinde yerlerdi. Buraya da başıboş insanlar sırf paraları var diye sokulmazlardı. Garsonlar hemen bunları önlerdi. Güzel bir akşam sonradan çok tanınacak olan yaşıtım genç bir gazeteciyle bu adaya gitmiştik. Bir taraftan konuşarak yemeğimizi yiyor, öbür taraftan da havuzda dolaşan sandallardaki insanları hayal meyal de olsa seyrediyorduk. Bir ara birinde kimsenin kürek çekmediğini, sandalın kendi haline bırakılmış olduğunu fark ettik. İyice yaklaşınca da içinde biri kadın, öbürü erkek iki kişinin olduğunu ve masa lambalarının zayıf ışığında öpüşmekte olduklarını gördük. Nasıl bir rastlantıydı ki bunlar benim ertesi günü sınava gireceğim dersin hocalarıydı. Bunların evleri ya da öpüşecekleri başka bir yerleri yok muydu da bu havuzu seçmişlerdi? Bir süre sonra evlendiklerini duyacaktık ama yine de bu kaçamağı bu iki öğretim görevlisine yakıştıramamıştık. Biz iki genç dayanamamış ve büyük bir coşkuyla "Yaşa hoca!" diye bağırmaktan kendimizi alamamıştık. Biz erkek olduğumuz için doğru bulmasak da yine de erkeğin bu becerisi hoşumuza gitmişti. Onlar bizim bağırmamız üzerine öpüşmeyi kesip başlarını kaldırarak bize bakmışlar. Biz nasıl onları görmüşsek onlar da bizi o zayıf ışık altında el verdiğince görmüşlerdi. Ertesi gün önceki akşam yaşanan bu olayı tümüyle unutmuş olarak sınava gittim. İçimde hiçbir korku yoktu. Derse iyi çalışmıştım. Hem zaten her iki hocanın sınava giren öğrencilere nasıl yardımcı olduklarını herkes bilirdi. Bu yüzden sıram geldiğinde huzur içinde sınava girdim. Büyük hocanın beni görür görmez başını çevirmesi dikkatimi çekmişti. Ama bunun akşamki olayla ilgisinin olabileceğini düşünmemiştim bile. Doçent hanımsa önündeki tabureyi işaret ederek ona oturmamı istemişti. Sorduğu soru son derece ilginçti. Hocanın kitabını baştan sona anlat bakalım. Ben gerektiği yerde keseceğim. İşte o zaman bunun anlamının ne olduğunu kavramıştım. Pratik olarak buna olanak yoktu. Ama ben yine de bir noktadan konuya girmiştim. Daha ilk sözcükleri kullanır kullanmaz doçent hanım sözümü kesti. Henüz doğru dürüst bir şeyler söyleyebilmiş değildim. Bak, yeterince çalışmamışsın, dedi. İlk önce bu kitabın Ankara'da 1953 yılında basıldığıyla başlayacak, bir listeyle beraber 850 küsur sayfa olduğunu söyleyecektin. Demek yeterince çalışmamışsın. Öyle sağda solda dolaşmamalıymışsın, değil mi? Şimdi çık bakalım, iyice hazırlandığın zaman gel. Hocanın deyimiyle iyice hazırlanmam tam 17 vizeye mal oldu. Her birinin arasının 15 gün olduğu düşünülürse bunun ne kadar uzun bir zamana yayıldığı kolayca anlaşılacaktır. Bu olayı hiç kafamdan silip atmadım ama gençlik parkında unutmadım ve onu hep sevdim. Bugün dahi başta o dikdörtgen biçimindeki havuz bölümünün tam ortasında görünen sözüm ona fıskiyelerin boruları olmak üzere tüm pejmurde haline karşın yine de gidip çevresinde dolaşmakta, o eski günleri anımsamaktayım. Bugün o geçmişteki güzelliği artık kalmamış olan parkın havuzunda açıktaki demir borulardan çıkan fıskiyeler bu kez de estetikten yoksun bir görünüm sunduğundan arzu edilir gibi değillerdir. Oysa buraya kadar hep vurguladığım üzere bir havuzun özellik kazanması fıskiyesinin varlığının ve yeterli olup olmadığı kadar güzel olup olmadığına da bağlıdır. Bir zamanlar büyük hevesle düzenlenmiş olan Sığıye'deki Abdi İpekçi Parkı'nın havuzları da semtin önemli bir gereksinimini karşılarken, gün gelmiş bu yapılanlar teknolojiye yenik düşürülerek tam bir umursamazlık içinde metro çalışmalarına feda edilmiştir. Bu çalışma bugün bitirilmiş olmasına karşın park eski güzel haline getirilmiş değildir. Yukarıda sözü edilenlerin dışında Altın Park'taki, Kızılay Güven Parkı'ndaki, Batıkent'teki havuzlar da ele alınmaya değerdirler. Ama onlardan daha çok ya da en az onlar kadar önemli olan başka havuzlar, başka fıskiyeler de vardır. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Vakıfbank, Şekerbank, Orman Bakanlığı, Büyük Ankara Oteli gibi kamu binaları önlerine kondurulmuş, belki çok küçük ve hiçbir maddi değeri olmayan basit havuzlardır. Ama bir yandan görünümleri, bir yandan çıkardıkları su sesleri öylesine güzeldir ki, sanki her biri çok büyük, çok önemli bir görevi yerine getiriyormuş gibi bir etki uyandırmaktadır. Bu arada Beşevler'deki fıskiyeli havuz, bugünkü De Gaulle Caddesi'nin iki yakasındakiler, yer yer Atatürk Bulvarı'nın üzerindekiler ve Tandoğan Meydanı'ndan gara doğru inen yokuştaki fıskiyeli küçük çaptaki havuzlar da unutulmamalıdır. Çeşme yalağına benzeyen bu sonunculara ne dereceye kadar havuz denebilir bilmiyorum. Ayrıca bunların en ufak bir sanat değeri de yoktur. Ama itiraf etmeli ki bunlar da kentte suyun varlığını ortaya koyan küçük yapılardır.